Anna Karenina, Tolstoy, 6. kaset, 1. yüz, sayfa 776. Ne düşünüyorsun? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Beni uğurlama, bunu hak etmiyorum. Yalnızca mutsuzum ben. Benim kadar mutsuz kimse yoktur, dedi. Sonra arkasını dönerek ağlamaya başladı. Anna gittikten sonra deli duasını yaptı ve yatağa yattı. Konuşurlarken bütün ruhuyla Anna'ya acımıştı. Şimdi önünde olmadan aklı evine, çocuklarına gidiyor, onları apayrı bir güzellikle sarıyordu. Bu küçük dünyasının onun için ne kadar sevgili ve değerli olduğunu hiç bu kadar fazla hissetmemişti. Hiçbir şeyin onu uzak tutamayacağını ve hemen ertesi gün kesinlikle oraya dönmeye karar verdi. Anna dairesine dönünce bir bardak aldı, içine ana maddesi morfin olan şuruptan birkaç damla damlattı, içtikten sonra birkaç saniye kımıldamadan durdu. Sakinleşince rahatça yatak odasına geçti. Anna içeri girer girmez Vronsky ona dikkatle baktı. Uzun zaman kaldığı Dolin'in odasında neler konuştuklarını anlamak istermişçesine Anna'nın yüz çizgilerini inceledi. Ama Anna hiçbir şeyi belli etmiyordu. Vronsky yalnızca her zaman etkisinde kaldığı o zarifliğin çekiciliğini ve gücünü, Anna'nın iyi tanıdığı güzelliğinin bilincini gördü. Ona soru sormak istemiyor, konuşacağını umuyordu. Ama şunu söyledi yalnızca. Dolly'den hoşlandığına sevindim. Onu uzun zamandır tanıyorum. Çok iyi bir kadın. Me excessivem tevrater. Yine de gelişine sevindim. Anna'nın elini tutup sorarcasına yüzüne baktı. Anna bu bakışı başka türlü anladı ve ona gülümsedi. Ev sahiplerinin üstelemelerine karşılık Darya Alexandrovna ertesi sabah yolculuk hazırlıklarını yaptı. Yıpranmış bir kaftan giymiş, başında posta arabacılarının giydiğine benzer şapkasıyla Levin'in arabacısı kararlı ve asık bir yüzle atları birbirine uymayan, çamurlukları onarılmış eski arabayı üstü kapalı çakıl döşenmiş merdivenin önüne getirdi. Darya Alexandrovna, Prenses Varvara ve öteki beylerle soğukça vedalaştı. Birlikte geçirdikleri bu bir gün onlara birbirleri için yaratılmadıklarını ve ayrılmalarının daha iyi olacağını açıkça göstermişti. Yalnız Anna üzgündü. Dolly gidince onu ruhunda kımıldattığı duyguları uyandırmak için bir daha kimsenin gelmeyeceğini biliyordu. Kuşkusuz bunlara dokunmak ona acı veriyordu ama bu duyguların onun ruhunun en güzel bölümü olduğunu ve sürdürdüğü bu yaşamın yakında onları tümüyle boğacağını biliyordu. Dolly kendini tarlalarda bulunca hoş bir rahatlık duydu. Hizmetçilerin Vronsky'nin evi konusunda neler düşündüğünü öğrenmek istiyordu. Tam onlara bunu soracakken arabacı Philip kendiliğinden anlatmaya başladı. Bunlar zengin ya, ancak 3 ölçek gülaf verdiler. Atlar yulafı son tanesine dek yediler. 3 ölçek. Hiç. Tadımlık. Bugün yulafın ölçeği 45 kapik. Bizde konuklar geldiği zaman atlara yiyebildikleri kadar yulaf verilir. Kahya arabacıyı destekledi. Eli sıkı bir bey o, dedi. Ya atlar, atları nasıl buldun? Atlar güzeldi, yiyecek de iyiydi. Ama bilmem sizlere oldu mu Darya Alexandrovna, ben sıkıldım, dedi. İçten ve güzel yüzünü ona doğru çevirerek. Ben de sıkıldım, bu akşam varır mıyız dersin? Varmamız gerek. Darya Alexandrovna herkesi sağlıklı ve neşeli bulunca büyük bir heyecanla gezisini anlattı. Onu çok iyi karşıladıklarından, oradaki lüksten, Vronsky'nin ev döşeme zevkinden uzun uzun övgüyle söz etti. Kimseye en küçük bir eleştiri hakkı tanımadı. Onların evinde hissettiği o anlayamadığı tedirginliği çoktan unutup büyük bir içtenlikle ne kadar iyi ve cana yakın insanlar olduklarını anlamak için Anna ile Vronsky'yi tanımak gerekir diyordu. Onları şimdi daha iyi tanıyorum. Anna ve Vronsky yaz sonunu ve sonbaharın bir bölümünü boşanmak ve durumlarını düzeltmek için hiçbir değişimde bulunmadan köyde geçirdiler. Her ikisi de evlerinde kalmaya karar vermişlerdi ama özellikle konukları gittikten sonra aynı biçimde yaşamaya daha fazla dayanamayacaklarını, bunu değiştirmeleri gerektiğini hissediyorlardı. Görünüşte isteyebilecekleri her şeyleri vardı. Zengin ve sağlıklıydılar. Bir çocukları vardı ve işlerinden hoşlanıyorlardı. Hiç dostu, konukları olmayan Anna çalışıyor, bazen roman, bazen de moda olan ciddi kitaplar okuyordu. Aldığı bütün yabancı dergi ve gazetelerde söze edilen yapıtların tümünü getirtiyor, yalnızca yalnızlık yüzünden gelişen özel bir ilgiyle tümünü okuyor, bir daha okuyordu. Ayrıca Vronsky'yi ilgilendiren konuların hiçbirine kayıtsız kalamıyor, onları okuduğu kitaplardan ve özel dergilerden öğreniyordu. Öyle ki Vronsky zaman zaman tarımla, mimarlıkla, hatta besicilikle ya da sporla ilgili bir sorunu ona danışıyordu. Onun bilgisine, benliğine hayrandı. İlk zamanlarda ona karşı kuşkucu davranmış, doğruluklarını kanıtlamasını istemişti. Ama Anna ona istediği şeyi kitaplarda buluyor ve gösteriyordu. Anna hastanenin yapılışıyla da ilgileniyordu. İşe yardım ediyor, kişisel düşüncelerini anlatıyordu. Bununla birlikte en önemli başarısı kendine gösterdiği özendi. Vronsky'nin kendisine değer verdiğini biliyor ve onun kendisi için vazgeçtiği her şeyin yerini doldurmaya çalışıyordu. Öte yandan Vronsky de Anna'nın yaşamının tek amacı haline geldiğini, onun tek kaygısının Anna'nın hoşuna gitmek ve kendini her şeyiyle ona vermekten başka bir şey olmadığını görerek seviniyordu. Bununla birlikte tutsak edilmek istendiği bu aşk ağında sıkılıyordu Vronsky. Zaman geçtikçe tutsaklığın kendisini sıktığını hissediyordu. Bundan kurtulmak istemiyordu elbet ama biraz özgürlük yolunu elinde tutmak istiyordu. Kendini özgür hissetme isteği gittikçe artmasaydı, bir toplantıya ya da yarışlara gitmek için kente gitmesi gereken her zamanda karşılaşmak zorunda kaldığı tatsız sahneler olmasaydı, Vronsky'nin mutluluğu eksiksiz olacaktı. Kendini sığındığı Rus aristokrasisinin gücünü oluşturan büyük toprak sahibi rolü hoşuna gitmekle kalmamış, 6 aylık bir denemeden sonra bundan gittikçe daha çok zevk almaya başlamıştı. İşletmesi de çok iyi yürüyordu. Hastane için, makineler için, İsviçre'den getirdiği inekler ve daha pek çok şey için çılgınca paralar harcamış olmasına karşılık serveti azalmıyor, artıyordu. Gelirler korunun odununun buğdayın satışı, çiftlik kirası söz konusu olduğunda Vronsky bir kaya gibi sertleşiyor ve ancak iyi bir fiyata razı oluyordu. Malikanelerinin ve öteki şeylerin yönetiminde de en sağlam ve en güvenceli kurallara uyuyor, son derece tutumlu davranıyordu. Hesapları abartarak kendine çıkar sağlamaya çalışan Alman'ın bütün kurnazlığına ve becerikliliğine karşılık Vronsky daha az bir harcamayla aynı sonuçların elde edilebileceğini görmüştü ve aksini kabul etmiyordu. Kahya'nın sözünü dinliyor, ona sorular soruyor, getirtilmesini ya da yaptırılmasını önerdiği şeyin Rusya'da pek bilinmeyen, hayranlık uyandırabilecek bir şey olduğuna inanırsa ancak o zaman dediklerine kabule yanaşıyordu. Ayrıca Vronsky ancak çok parası olduğu zaman harcamalara girişiyordu. İşe girmeden önce de her şeyi ayrıntılarıyla hesaplıyor ve harcanan paranın en iyi şekilde kullanılması için diretiyordu. Bu tedbirli davranışı sayesinde servetini azaltma tehlikesini göze almıyor, tersine onu çoğaltıyordu. Kasım ayında Vronsky'nin, Svijalski'nin, Oblonski'nin, Koznişev'in topraklarının ve Lenin'in de biraz toprağının bulunduğu Kaşin eyaletinde soylu yöneticilerin seçimi yapılacaktı. Katılan bazı kişiler yüzünden bu seçimler herkesin ilgisini çekiyordu. Seçimlerden çok söz ediliyor, Moskova'da, Petersburg'da yaşayanlar, hatta yurt dışındakiler, genellikle bu seçimlerle hiç ilgilenmemiş olanlar bu kez buraya gelmeye hazırlanıyorlardı. Vronsky'ye bu seçime katılacağını çok önceden Svijalski'ye söz vermişti. Belirtilen günden az önce Vozdivijanskoye'ye sık sık gelen Svijalski, Vronsky'yi almaya geldi. O günden bir gün önce bu yolculuk yüzünden Anna ile Vronsky arasında neredeyse bir kavga çıkacaktı. Sonbahardaydılar. Köyde özellikle hüzünlü oluyordu bu mevsim. Kendini kavgaya hazırlayan Vronsky, soğuk ve kesin bir tavırla gelip köye gideceğini söylemişti. Anna'nın haberi çok sakin karşıladığını, yalnızca ne zaman döneceğini sorduğunu görünce çok şaşırdı. Bu sakinliğin nedenini anlayamadan dikkatle ona baktı. Anna yalnız gülümsedi Vronsky'ye. Vronsky onun böyle tümüyle içine kapanma yeteneğini iyi bilirdi. Özellikle de kendisinden bir şeyler gizlediği zamanlar böyle yapardı. Ama bir tatsızlık çıkmasını istemediğinden bu yapmacıklı sessizliğinin içten olduğunu inanıyormuş gibi yaptı. Canın sıkılmaz umarım dedi Vronsky. Öyle olacağını sanıyorum diye yanıt verdi Anna. Dün Gutier'den bir sandık kitap geldi. Hayır, canım sıkılmaz. Takınmak istediği yeni bir tavır bu. Daha iyi diye düşündü Vronsky. Başka bir açıklama yapmadan gitti. İlişkilerinin başından bu yana ilk kez birbirlerine açıklama yapmadan ayrılıyorlardı. Vronsky bir yandan kızıyor, öte yandan da bunun daha iyi olduğunu düşünüyordu. Başlangıçta şimdiki gibi gizli, belirsiz düşüncelere saplanacaktır dedi kendi kendine. Daha sonra buna alışacak. Yine de ona her şeyimi feda edebilirim, bağımsızlığım dışında. Lenin Eylül ayında Kitty'nin doğumu için Moskova'ya yerleşti. Bir aydır burada tembel bir yaşam sürüyordu. Kaşin eyaletinde toprakları bulunan ve seçimlerde faal bir görev alan Sergey Ivanoviç, Sloznyarsk ilçesinden oy kullanacak olan kardeşini birlikte gitmelerini söyledi. Ayrıca Lenin'in yurt dışında yaşayan kız kardeşinin Kaşın eyaletindeki topraklarının vesayeti işini ayarlaması gerekiyordu. Ama yine de düşünüyordu gidip gitmemeyi. Onun Moskova'da sıkıldığını gören Kitty gitmesi için onu zorladı ve kocasının haberi olmadan ona 80 rubleye mal olan bir soylu giysisi yaptırdı. Giysi için ödenen bu para sorunu çözdü. Lenin Kaşın'a gitti. 6 gündür oradaydı. Her gün uğraşmasına karşın kız kardeşinin işleri ilerlemiyordu. Bütün yönetici soylular yalnızca seçimle ilgileniyorlardı. Sıradan bir vesayet işini sonuçlandırmak bile olanaksızdı. Para sorunu da aynı şekilde engelleniyordu. Sonunda uzun formalitelerden sonra para Levin'in emrine verildi. Ama dünyanın en kibar insanı olan noter, başkanın imzası gerektiğinden senedi veremiyordu. O da toplantıdaydı. Bütün bu koşuşturmalar, ona yardım etmek isteyen bu dürüst insanlarla konuşmalar hiçbir sonuç vermiyor ve Levin'in gözünde insanın düş görürken boşu boşuna koşturup da sonunda tökezlenerek yere düşmesini andırıyordu. Onu sıkıntıdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bütün bildiklerini kullanmaya çalışıyor görünen iyi yürekli hukuk danışmanıyla konuşurken sık sık buna benzer şeyler duyuyordu. Şöyle yapmayı deneyin, şuraya gidin, buraya gidin diyor, çıkacak engelleri aşmaya yarayacak tasarılar hazırlıyordu. Ama hemen ardından şunu ekliyordu. Bu işin olması kesinlikle olanaksız ama yine de deneyim. Levin deniyor, girişimlerde bulunuyor, bazı insanları görüyordu. Tümü de iyi ve sevimli insanlardı. Ama engelin birini aşınca karşılarına yeni bir engel çıkıyordu. Levin'i en çok kızdıran, kime karşı mücadele ettiğini ve işlerini yoluna koymasını geciktirmenin kimin işine yaradığını anlayamamasıydı. Hiç kimse, hatta hukuk danışmanı bile bilmiyordu bunu. Eğer tren istasyonlarında bilet almak için kuyruğa girmeden yanaşamayacağını anladığı gibi bunu da anlamış olsaydı hiç üzülmeyecek, canı sıkılmayacaktı. Ama hiç kimse işinde rastladığı engellerin nedenini ona açıklayamıyordu. Evlilik yine de Levin'i daha sabırlı yapmıştı. Bütün bu düzenlerin nedenini anlayamıyorsa bile kendi kendine bir şey bilmediğini, bu yüzden yargıya varamayacağını, her şeyin böyle olması gerektiğini söylüyor ve sakin olmaya çalışıyordu. Aynı sabrı seçim konusunda da uyguluyordu. Tartışmamaya özen gösteriyor ama elinden geldiği kadar saygı duyduğu bunca namuslu ve yürekli insanı coşturan işi anlamaya çalışıyordu. Evlendiğinden beri eskiden ona değersiz ve önemsiz görünen pek çok şeyin yaşamın ciddi yanları olduğunu anlamıştı ve bu yüzden de kendini seçimlerle ilgili olabilecek yönleri aramaya zorunlu hissediyordu. Sergey Ivanoviç, yeni oylamaya getirilmek istenen değişikliklerin kapsamı ve anlamını ona açıklarken hiçbir şeyi ihmal etmedi. İl Yönetim Başkanlığı, yasaya göre pek çok önemli kuruluşu, vesayet kurumunu, Levin'in şu anda ilgilendiği, bankayı, soyluluk kurumunu, ilk ve orta eğitimi elinde tutuyordu. Belediye meclisleri de onun elinde, Snetkov'un başkanlığındaydı. Snetkov hatırı sayılır bir serveti har vurup harman savurmuştu. İşinde namuslu ve dürüsttü ama yeni çağın gereksinimlerini anlamaktan uzaktı. Hangi sorunda olursa olsun hep soylulardan yana oluyor ve ilk öğretiminin yaygınlaştırılmasına karşı olduğunu belirtiyordu. Çok önemli olması gereken belediye meclislerine bir sınıf niteliği veriyordu. Onun yerine yeni düşüncelere açık, işleri bilen ve belediye meclisine üye olarak kaldıkları sürece soyluların elde edebileceği özerk yönetim esaslarını ellerinden alabilecek birini koymak gerekiyordu. Her işte önde giden zengin Kaşin eyaleti burada yoğunlaştırılmış güçlerin iyi kullanılabilmesi durumunda Rusya'nın öteki eyaletlerinin tümüne örnek olabilirdi. Bu yüzden de yeni seçimler çok ilgi uyandırıyordu. Snetkov'un yerine Svijalski'yi ya da daha iyisi eskiden profesör olan Sergey Ivanoviç'in yakın dostu, değerli insan Nevedovski'yi seçirmeyi öneriyorlardı. Toplantıyı eyalet valisi açtı. Söylevinde soyluları adaylarını seçerken yan tutarak değil, yalnızca halkın ve devletin iyiliğini göz önünde tutarak oy vermeye çağırdı. Kaşın soylularının her zamanki gibi görevlerine bağlı kalacaklarını ve imparatorun yüce göbenine layık olduklarını göstereceklerini umduğunu belirtti. Vali söylemini bitirdikten sonra salondan ayrıldı. Soylular da gürültüyle çabuk çabuk, hatta heyecanla valinin ardından gittiler. Vali paltosunu giyerken ve bir yandan da soyluların başkanıyla dostça konuşurken çevresini aldılar. Her şeyi duymak, hiçbir şeyi kaçırmamak isteyen Levin de kalabalığın arasındaydı. Valinin şu sözlerini duydu. Lütfen Maria Ivanovna'ya söyleyin. Karım onun kimsesizler yurduna gitmesine çok üzülüyor. Bütün soylular neşeyle kürklerini giyerek katedrale gittiler. Levin ve ötekiler orada papazın sözlerini yinelediler ve valinin umutları doğrultusunda hareket edecekleri konusunda en görkemli andı içtiler. Dinsel törenler Levin'i her zaman etkiliyordu. Haçı öperim sözleri söylenirken yaşlısıyla genciyle bütün o insan kalabalığının aynı sözleri yinelediğini gördü, büyük bir heyecan duydu. Ertesi gün ve daha ertesi gün soyluların parasal durumlarıyla kız liseleri üzerinde tartışmalar yapıldı. Sergey Ivanoviç'in söylediğine göre bunların pek önemi yoktu. Kişisel işleriyle ilgilenen Levin tartışmaları izleyemedi. Dördüncü gün saymanlık sorununa geçildi. Eski ve yeni parti arasında kavga çıktı. Hesapları kontrol etmekle görevli olan komisyon meclise bütün hesapların tamam olduğunu bildirdi. Eyalet soylular başkanı güveni için meclise teşekkür ederken gözlerinden yaşlar boşandı. Soylular onu gürültüyle karşılayıp elini sıktılar. Ama o sırada Sergey Ivanoviç'in grubundan birisi söz konusu hesapların hiç denetlenmediğini, hesapları denetlemenin soylular başkanına yapılacak bir hakaret olarak görüldüğünü, söylendiğini duyduğunu belirtti. Komisyon üyelerinden biri tedbirsizlik etmiş, olayın doğru olduğunu ağzından kaçırıvermişti. Ufak tefek, genç görünüşlü ama sivri dilli bir bey, soylular başkanının hesapları ortaya koymayı, herhalde bir görev bileceğini ama komisyon üyelerinin gösterdikleri gereksiz inceliğin onu bu zevkten yoksun bıraktığını, üyelerin hesapların kontrol edilmesi gerektiğine inanmadıklarını söyledi hemen. Komisyon üyeleri raporlarını geri çektiler. Bu arada Sergey Ivanoviç komisyonun hesapları kabul ettiğini ya da etmediğini bildirmesi gerektiğini mantıklı bir şekilde kanıtlamaya başladı. Bu seçeneği uzun uzun açıkladı. Karşı partiden bir konuşmacı Sergey Ivanoviç'e yanıt verdi. Sonra Svijanski söz aldı. Sonunda sıra sivri dilli beye geldi. Konuşmalar hiçbir sonuç vermeden ard arda uzayıp gitti. Levin tartışmanın bu kadar uzamasına çok şaşırmıştı. Ağabeyine herhangi bir savurganlıktan mı kuşkulandığını sorduğunda Sergey Ivanoviç'in verdiği yanıt da aynı şekilde onu şaşırttı. Yok, hayır, çok dürüst bir insandır o. Ama soyluların işleri böyle babalarından gördükleri yöntemle yönetmelerine bir son vermek gerekir artık. İlçe başkanlığının seçimi 5. gün yapıldı. Birkaç ilçe başkanının seçiminde fırtına koptu. Selezniyets ilçesi ilk turda Svijanski oy birliğiyle yeniden seçildi. Aynı gün Svijanski büyük bir şölen verdi. Eyalet soylular başkanının seçimi ancak 6. gün yapılabildi. Değişik üniformaları içindeki soylular büyük ve küçük salonları tıklım tıklım dolduruyordu. Pek çoğu o gün gelecekti. Kimisi Kırım'dan, kimisi Petersburg'dan, hatta kimisi yurt dışından gelmişti. Birbirini uzun zamandır görmemiş arkadaşlar salonlarda, tribünlerde karşılaşıyorlardı. İmparatorun portresinin altında tartışmalar birbirini izliyordu. Salonlarda soylular şimdiden gruplara ayrılmışlardı. Birbirlerine kuşkulu ve düşmanca bakışlarından, yabancılar yaklaşırken ara verdikleri konuşmalarından, kimilerinin fısıltıyla konuşarak koridorlara çekilmelerinden, her bir grubun diğerinden gizlediği bazı sırları olduğu anlaşılıyordu. Dıştan bakıldığında soylular iki gruba ayrılmışlardı. Eskiler ve yeniler. Eskilerin içinde yalnızca modası geçmiş yukarıdan aşağı düğmeli üniformalar giymiş, şapkası koltuğunun altında olan soylular vardı. İçlerinden birkaçı denizci, süvari ya da piyade üniforması giymişti. Bu yaşlı soyluların modası geçmiş üniformaları, onları giyenler büyüyüp gelişmişler gibi kısa ve dar geliyor, omuzları çekiyordu. Yenilerse tersine, düğmesiz, beli uzun, omuzları geniş, beyaz yelekli soylu giysileri ya da kara yakalı, Adalet Bakanlığı'nın amblemi olan defne yaprağı içli üniformalar giymişlerdi. Kalabalığın içinde tek tük görülen saray üniformaları gençlere aitti. Ancak genç ve yaşlı ayrımı parti ayrımına uymuyordu. Levin'in de fark ettiği gibi birkaç genç eski partidendi. Tersine çok yaşlı bazı soylular da Svijanski ile fısıldaşıyor, yeni düşüncelerin en ateşli savunucuları gibi görünüyorlardı. Levin sigara içilen ve bir büfe kurulmuş olan salonda oturuyordu. Arkadaşlarının katıldığı gruptaki konuşmaları izlemeye, söylenenleri anlamaya çalışıyordu. Sergey Ivanoviç topluluğun odak merkeziydi. Şu anda Svijanski ile birlikte başka ilçenin soylular başkanı ve onların partisinden olan Hiyushtov'u dinliyordu. Hiyushtov ilçesi adına Snetkov'dan adaylığını koymasını rica etmek istemiyor ama Svijanski onu bunu yapmaya razı etmek için çalışıyordu. Sergey Ivanoviç de Svijanski'nin tasarılarını destekliyordu. Lee'nin düşürmek istedikleri karşı partinin soylular başkanından adaylığını koymasını istememelerinin nedenini bir türlü anlayamıyordu. Mavi üniforması içindeki Stepan Arkadyevich bir şeyler yemişti. Kokulu patiska mendiliyle ağzını süterek gruba yaklaştı. Svijalski'yi dinleyip hak verdikten sonra favorilerini okşayarak "Menzileniyoruz Sergey Ivanovich" dedi. "Bir ilçe yeter. Hem Svijalski'nin adı muhalefeti belirtir" dedi. Levin dışında tümü bu sözlerin anlamını kavradı. Stepan Levin'in koluna girerek "Kostya, zevk alıyor gibi görünüyorsun sen de" dedi. Levin zevk almayı isterdi ama ne yazık ki söz konusu olan şeyi anlamıyordu. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra Stepan Arkadyevich'e muhalefetin soylular başkanından adaylığını koymasını isteyen ilçe başkanlarını gördükçe şaşırdığını söyledi. "Osamsta simplikitas" dedi Stepan Arkadyevich. Sonra birkaç sözcükle dönen dolapları Levin'e anlattı. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bütün ilçe başkanları il soylular başkanından adaylığını koymasını isteseydiler il başkanı oy birliğiyle yine seçilirdi. Oysa şimdi buna engel olmak gerekiyordu. Şu anda 8 ilçe il başkanından adaylığını koymasını istemişti. Eğer 2 ilçe istemezse Snetkov geri çekilebilirdi. O zaman eski parti kendi içinden bir başka aday ortaya çıkarırdı ki bu da karşı partinin planlarını suya düşürürdü. Lenin sözlerini birazını anlamıştı. Birkaç soru daha sormak istiyordu. Ama büyük salondan gelen gürültüler bunu engelledi. Ne olmuş, kim vekillik mi, kime, neden kabul etmiyorlar, Flerov'u kabul etmiyorlar, ne mahkemeye verilmişse ne çıkar bundan. O zaman kimse kabul edilmez, alçaklık bu, yasa böyle, Levin dört bir yandan duyduğu gürültüler bunlardı. Sanki bir şey kaçırmaktan korkuyormuş gibi koşturan ötekilerle birlikte büyük sonuna yöneldiği kalabalığın itip kalkmasıyla il soylular başkanı Svijalski ve öteki başkanların ateşli ateşli tartışmakta oldukları kürsünün yanına kadar geldi. Levin oldukça uzaktaydı. Yanında duran hırıldayarak zorla soluk alan bu soylu ve kalın ayakkabıları gıcırdayan başka bir yüzünden duyamıyordu. İlk soylular başkanının yumuşak sesini, sonra da sivri dilli soylunun ince sesini ve Svijalski'nin sesini zorla duyabiliyordu. Anlayabildiği kadarıyla üç adam yasanın bir maddesi ve hakkında kovuşturma açılan kişi sözlerinin anlamı üzerinde tartışıyorlardı. Kürsüye yaklaşan Sergey Ivanovich'e yol açmak için kalabalık yana çekildi. Sergey Ivanovich, sivri dilli beyin konuşması sona erince yanıt olarak yasanın o maddesinin okunmasının daha iyi olacağını söyledi ve yazmandan o maddeyi bulmasını rica etti. Maddede bir anlaşmazlık olduğunda oya başvurulması gerektiği söyleniyordu. Sergey Ivanovich maddeyi okudu, yorumlamaya başladı. Ama birden uzun boylu, şişman, kambur, bıyıkları boyalı, dar yakalı, üniformasının içinde boğulacakmış gibi duran bir toprak sahibi onun sözünü kesti. Kürsüye yaklaştı ve yüzüyle vurarak yüksek sesle bağırdı. "Oylayalım, oylansın. Bu kadar gevezelik yeter, oylayalım." Aynı anda sesler duyuldu. Yüzüklü soylu iyice heyecanlanarak daha yüksek sesle bağırmaya başladı ama ne dediği anlaşılmıyordu. Sergey Ivanovich ile aynı düşüncedeydi. Yalnızca ona ve partisine duyduğu düşmanlık yüzünden sözünü kesiyordu. Bu düşmanlık muhalefet partisine de geçti ve daha büyük bir önlemle de olsa karşılık vermeye başladı. Uyutular yükseldi. Sonunda öylesine rahatsız edici bir duruma geldi ki soylular başkanı salonu sessizliğe davet etmek zorunda kaldı. "Oylayalım, oylayalım. Her gerçek soylu bunu anlayacaktır. Kanımızı akıtacağız. İmparatorun güveni. Konu bu değil, izin verin, alçaklık bu" diye bağırıyordu öfkeli ve sinirli sesler. Yüzler ve davranışlar sözlerden daha heyecanlı, daha saldırgandı. Zapt edilmez bir kini kusuyordu. Lenin ne olduğunu hiç anlamıyor, Flerov'un durumunun oylanıp oylanmayacağı sorunu görüşülürken bu kadar heyecan duyulmasına şaşıp kalıyordu. Daha sonra Sergey Ivanovich'in açıkladığı gibi bu halka daha iyi hizmet etmek için soylular başkanının devrilmesi gerektiğini, bu yüzden de çoğunluğun oyunu elde etmek için de Flerov'un oy halkının kabul edilmesi, yasa maddesinin yorumlanması gerektiğini unutuyordu. Sergey Ivanovich, bir tek oy bile bütün sorunu çözümleyebilir. Halkın iyiliği amaçlanıyorsa ciddi ve kararlı olmak gerekir diye sözünü bitirdi. Ama Lenin şunu unutuyordu. Saygı duyduğu dürüst insanların böylesine büyük bir kinle öfkeye kapıldıklarını görmek ona acı veriyordu. Bu tatsız duyguyu aklından çıkarmak için tartışmanın sonunu beklemeden büfenin çevresinde uşaklardan başka kimsenin bulunmadığı küçük salona geçti. Kapkacağı kurulayıp yerleştirmekle uğraşan uşakların dikkatli ve canlı yüzlerini görünce havası pis bir yerden temiz havaya çıkmış gibi bir ferahlama duyuverdi. Uşaklara keyifle bakarak bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Favorileri ağarmış yaşlı bir uşağın onu alaya alan gençleri küçümsediğini gizlemeden onlara peçeteleri nasıl katlamaları gerektiğini öğretmesini beğeniyordu. Lenin uşağa bir şey söylemek üzereyken eyaletteki bütün soyluların isimlerini ve babalarının isimlerini bilen ufak tefek yaşlı, vasilik işleriyle ilgilenen yazmanın onu çağırdığını duydu. Konstantin Dimitrich, gelin. Ağabeyiniz sizi arıyor. Bir önerge oylanıyor. Lenin salona girdi. Ona beyaz bir top verdiler. Ağabeyini izleyerek yanında Svizelski'nin durduğu masaya yaklaştı. Svizelski tepeden bakan alaylı tavrıyla sakalını avuçluyor, burun deliklerinin altına götürüyordu. Sergey Ivanoviç elini oy sandığına daldırdı, topunu bıraktı ve yerini Lenin'e bırakarak yana geçti. Lenin sandığa yaklaştı. Topunu nereye koyacağını Sergey Ivanoviç'e sordu. Konuşmalar arasında duymayacağını umarak soruyu alçak sesle sormuştu. Ama tam o anda konuşmalar kesildi ve bu yersiz soru duyuldu. Sergey Ivanoviç kaşlarını çattı ciddi bir sesle. Herkes bildiği gibi yapıyor dedi. Orada bulunanların çoğu gülümsüyordu. Lenin kızardı. Elini aceleyle halının altına soktu. Sağ elinde tuttuğu için topunu sağa koydu. Ama hemen halının üstüne koyduğu sol elini sokması gerektiğini anımsadı. Ama çok geç kalmıştı. Daha da utanarak en arka sıralara doğru çekilip gözlerden uzaklaştı. Yazman R harflerini söylemeden 126 kabul 98 red diye okudu. Ardından gülüşmeler duyuldu. Oy sandığının içinden bir düğmeyle iki fındık çıkmıştı. Soylunun oy vermesi kabul edilmişti ve yeniler zafer kazanmışlardı. Ne var ki eski parti kendini yenilmiş saymıyordu. Lenin, Snetkov'a ortaya çıkmasının söylendiğini duydu ve soylular kalabalığının bir şey okuyan soylular başkanının çevresine toplandığını gördü. Lenin de yaklaştı. Snetkov soylulara yanıt vererek buna layık olmasalar bile soyluların ona karşı gösterdikleri dostluk ve güvenden söz ediyordu. Çünkü onun tek övünç kaynağı yaşamından 12 yılını verdiği soylular başkanlığı sırasındaki başarılarıydı. Pek çok kez şunları söyledi. Gücüm yettiğince bağlı ve dürüst bir şekilde hizmet ettim. İlginize teşekkür ederim. Sonra birden gözyaşları konuşmasını engelledi ve salondan çıktı. Bu gözyaşlarının nedeni ona edilen küfür sorulara duyduğu bağlılık ya da çevresindeki düşmanlar olamaz mıydı? Onun oyuncağını soruların büyük çoğunluğuna da bulaşmıştı. Lenin de Snetkov'a karşı sevgi hissettiği içindi. Lenin kapıda sorular başkanıyla karşılaştı. Özür dilerim. Rica ederim. Beni bağışlayın, dedi Snetko. Onu yabancı sandı ama Lenin'i tanıyınca sıkılgan sıkılgan gülümsedi. Lenin'e bir adam bir şey söylemek istiyormuş ama heyecandan konuşamıyormuş gibi geldi. Snetko'nun yüzündeki anlam, madalyalarla süslü üniforması ve şeritli beyaz pantolonuyla sorular başkanının ona doğru yaklaşırkenki tavrı, Lenin'e kendisini tehlikede hisseden ve izlenen bir hayvanı anımsattı. Snetkov'un yüzündeki anlam Lenin'in içine iyice işlemişti. Ama daha bir gün önce vasilik işleri için onun evine gitmiş ve onu dürüst aile babası haliyle görmüştü. Modası geçmiş eşyalarla döşenmiş büyük ev, sahip değiştirmeyen eski kölelerden oldukları açıkça görülen bakımsız, kibarlıktan anlamayan ama saygılı yaşlı uşakları, kızından olan küçük torunu okşayan, Türk modeli bir şal ve dantelli bir başlık takmış, saf, şişman karısı, lisenin 6. sınıfında okuyan, okuldan gelince babasının kocaman elini öpen yakışıklı oğlu, ev sahibinin tatlı sözleri ve ilginç hareketleri, Lenin'in aklına gelen bütün bunlar, elinde olmadan onda saygı ve acıma duygusu uyandırıyordu. Şu anda yaşlı adam kendisini zavallı ve acınacak bir halde görünüyor, ona birkaç tatlı söz söylemek istiyordu. Umarım başkanımız olarak kalırsınız, dedi. Snetkov çevresine ürkek ürkek bakarak, bundan kuşkuluyum, diye yanıt verdi. Yaşlı ve yorgunum artık. Benden daha genç ve layık olanlar alsın yerimi. Sorular başkanı yanındaki bir kapıdan geçip gitti. En gösterişli an gelmişti. Seçimler yapılacaktı. İki rakip partinin başkanları parmaklarıyla sayacakları beyaz ve kara bilyelere bel bağlıyorlardı. Flerov'un durumuyla ilgili tartışma, Flerov'un oylarını yeni partiye kazandırmakla kalmamış, ona zaman da kazandırmıştı. Öyle ki eski partinin çevirdiği dolaplarla oylama dışında bıraktığını sandığı üç soylu da yeni partiye geçmişti. Şaraba karşı dayanıklı olmayan ikisini Snetkov yanlıları sarhoş etmişti. Üçüncünün de üniforması çalınmıştı. Bu durumları öğrenen yeni parti, Flerov'un durumu tartışılırken içlerinden birini yollayıp soyduğu için bir üniforma getirtmişti. Ayrıca da sarhoşlardan birini de oturuma taşımışlardı. Bu işte görevli toprak sahibi Svijanski'ye doğru gelerek, "Sarhoşlardan birini getirdim, başından su döküp ayılttım onu," dedi. "Durumu pek kötü sayılmaz, işler düzelecek." Svijanski başını sallayarak, "Düşmez mi?" diye sordu. "Hayır, dengesi yerinde ama ne olursa olsun bir yudum bile içmemeli. Kilerciye durumu anlattım." Büfenin bulunduğu uzun ve dar salon tıklım tıklımdı. Heyecan gittikçe artıyor, bütün yüzlerde endişe okunuyordu. Herkesten daha endişeli olanlarsa tüm ayrıntıları iyi bilen ve tüm bilgilerin hesabını tutan parti başkanlarıydı. Savaşı sürdürmek zorunda olanlar onlardı. Diğerleri ise çarpışma öncesindeki askerler gibi hem savaşa hazırlanıyor hem de eğleniyorlardı. Kimileri oturarak ya da ayakta yemelerini yiyor, kimileri sigara içerek ya da çoktandır görüşmedikleri dostlarıyla konuşarak salonda dolaşıyorlardı. Levin'in karnı aç değildi ve sigara da içmiyordu. Arkadaşlarının yani Sergey Ivanovich'in, Stefan Arkadyevich'in, Svijanski'nin ve ötekilerin yanına da gitmek istemiyordu. Çünkü onların arasında sırtında mavi üniforması heyecanla konuşan Vronski'yi görmüştü. Levin bir gün önceki seçimler sırasında da kontu fark etmiş ve ona görünmemeye özen göstermişti. Çünkü onunla karşılaşmak istemiyordu. Bir pencerenin yanına gizlendi. Bir araya gelen grupları inceledi. Çevresinde konuşulanlara kulak kabarttı. Canı sıkılıyordu. Çünkü heyecanlı, kızgın, endişeli insanların arasında gelip yanına oturan, çevresindeki olaylarla hiç ilgilenmeyen, ağzın içinde bir şeyler geveleyen, denizci üniforması giymiş, dişsiz, yaşlı bir adamla baş başa kalmıştı ve onu başından nasıl savacağını bilemiyordu. Orta yaşlı, çok endişeli, o gün ilk kez giydiği açıkça belli olan yeni çizmelerinin topuğuyla yere her vuruşunda pomatlı saçları işlemeli üniformasının yakasından sarkan orta boylu bir toprak sahibi, ateşli ateşli, "Böyle rezillik görülmemiştir. Onlara bunu söyledim ama kim bunlar? Nasıl canım? 3 yılda buraya gelebildi ancak," diyordu. Levin'e canı sıkılarak baktı ve sırtını döndü. Cırlak bir sesle konuşmasını sürdürdü. "Öyle pis iş bu. Başka bir şey değil." Şişman bir general, çevresinde kendisi gibi bir yığın adamla hızla Levin'e doğru geldi. Bu toprak sahiplerinin kimsenin kendini duyamayacağı bir yer aradıkları belliydi. Pantolonunu çalmaları için benim buyruk verdiğimi söylemeye nasıl cesaret edebiliyorlar? Sanırım onu meyhanede bırakmıştır. Senin prens olman vız gelir bana. Gidip de böyle şeyler söylemesin. Alçaklıktır bu yaptığı. Başka bir grupta şöyle konuşuluyordu. İzin verin canım. Yasadaki maddeye dayanıyor bunlar. Kadının soylu karısı olarak kaydedilmesi gerekir. Sizin maddenize lanet olsun. Açık yürekle konuşuyorum. Bu yüzden soyluyuz biz. Güven duymak gerekir. Ekselans, gidip bir kadeh şampanya içelim. Başka bir grup yüksek sesle bir şeyler söyleyen bir soylunun ardından gidiyordu. Bağıran 3 sarhoştan biriydi. Eski bir kurmay başkanı üniforması giymiş, beyaz bıyıklı bir toprak sahibi, tatlı sesiyle "Maria Semenovna'ya topraklarını kiraya vermesini söyledim, durdum. Yoksa kadının hiç geliri olmayacak," diyordu. Levin'in Svijanski'nin evinde karşılaştığı toprak sahibiydi bu adam. Birbirlerini tanıyarak selamlaştılar. Yaşlı adam, "Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim," dedi. "Sizi geçen yıl Nikolay Ivanovich'in evinde gördüğümü unutuyordum." "Çiftliğiniz ne alemde?" diye sordu Levin. Toprak sahibi elinden başka bir şey gelmezmiş gibi uysal bir gülümsemeyle "Hep zarardayım," diye yanıt verdi. Fransızca coup d'état sözcüğünü kötü söyleyerek "Nasıl oluyor da siz bu hükümet darbesine katılıyorsunuz? Sanki bütün Rusya burada buluşmaya söz vermiş." Mavi ince üniformasının altına beyaz dar pantolon giymiş, mavi bir tavırla generalin yanında yürüyen Stefan Arkadyevich'i göstererek "Bizim de mabeyincilerimiz, belki de bakanlarımız var," dedi. Levin, "Size şunu itiraf edeyim, bu seçimlerin neden bu kadar önemli olduğunu hiç anlamıyorum," dedi. Toprak sahibi Levin'in yüzüne baktı. "Peki ama bunda anlaşılmayacak ne var? Hem bu seçimlerin ne önemi olabilir ki? Tepkisizlik yüzünden ayakta durabilen, geçerliliği kalmamış bir kurumdur bu. Şu üniformalara bakın bir. Bunu yeterince kanıtlıyorlar. Bu sulh yargıçlarının kırsal kesimdeki önemli kişilerin bir toplantısıdır. Soyluların değil. Peki öyleyse siz neden geldiniz buraya diye sordu Levin. Alışkanlıktan, ilişkilerimi sürdürmek için. Ahlaksal zorunluluğum yüzünden. Doğruyu söylemek gerekirse buna çıkar sorununu da eklemem gerekir. Damadım vasilik kurumu danışmanı olmak istiyor. Kendisi zengin değil, bir işe girmesi gerek. Dedikten sonra toplantı salonunda konuşan sivri dilli beyefendiyi göstererek "Peki ama neden bu adamlar buraya giriyorlar sanki?" diye sordu. Yeni bir soylu kuşağı bunlar. Yeni olabilir ama soylu olamaz. Bunlar köylü toprak sahipleri. Bizler soyluyduk. Soyluların haklarına saldıranlara soylu denebilir mi? Ama size göre modası geçmiş bir kurum olduğu için. Doğru ama yine de saygı duyulması gereken eski kurumlar vardır. Örneğin Snetkov. Belki fazla önemli sayılmaz ama yine de 1000 yıldır ayakta kaldık. Diyelim ki evinizin önünü bir bahçe haline getirmek istiyorsunuz ve burada da 100 yıllık bir ağaç var. Bu ağaç yaşlı ve çatlamışsa yerine bir çiçeklik yapmak için onu yıkmazsınız. Çiçekliği ağacı koruyacak biçimde kurarsınız. Ağaç 1 yılda yetişmez ki, dedi çekinerek. Hemen konuyu değiştirerek sizin işler ne alemde diye sordu. Pek parlak sayılmaz. %5 getiriyor bana. Çalışmanız dışında elbette. Siz de işe yarıyorsunuz. Söz gelimi kendimde görüyorum bunu. Topraklarımla uğraşmadan önce yılda 3000 ruble getiren bir memurluk görevim vardı. Şimdi daha fazla çalışıyorum ve %5 kazanırsam mutlu oluyorum. Ama çalışmamın karşılığını alamıyorum. Sürekli zarar ediyorsanız neden bu işi yapıyorsunuz peki? Evet, neden yapıyorum? Ne dersiniz? Alışmışım. Çalışmam gerektiğini biliyorum. Toprak sahibi pencereye dayanarak konuşmasını sürdürdü. Size şunu da söyleyeyim. Oğlum tarımla uğraşmayı hiç sevmiyor. Bilgin olacak. Öyle ki bu işi benden sonra sürdürecek kimsem yok. Ama buna karşın yine de direniyorum. Bakın, bu yıl yeni meyve ağaçlarıyla bir bahçe bile kurdum. Evet evet dedi Levin. Bu yaptığınız çok doğru. Sanki toprağa karşı bir zorunluluk hissediyor gibiyiz. Yani ben çiftliğimden umduğumu elde edemiyorum. Ama yine de uğraşıp duruyorum onunla. Komşum olan bir satıcı var diye sürdürdü toprak sahibi. Geçen gün beni ziyarete geldi. Malikaneyi sonra bahçeyi gezdik. Bana şöyle dedi. Sizin burada her şey yerli yerinde Stepan Vasilyevich. Ama bahçe biraz bakımsız. Şöyle belirteyim ki bahçem çok bakımlıdır. Yerinizde olsam şu ıhlamur ağaçlarını kestirirdim. Binlerce ağacınız var. Her biri size 2 sağlam tahta verir. Ihlamur odunu da çok değerlidir dedi. Böyle hesapları çok duymuş olan Levin gülümseyerek sözünü tamamladı. Evet, elde edeceği parayla hayvan ya da toprak satın alır. Köylülere kiralardı. Böylece de servet edinirdi. Oysa siz ve ben çiftliğimizi çocuklarımıza bırakabilirsek Tanrı'ya şükrederiz. Duyduğuma göre evliymişsiniz öyle mi? Levin mutlu bir gururla. Evet dedi. Evet, böyle ölçüp biçmeden eski çağlardaki Vesta rahibeleri gibi yangını korumakla görevliymişiz gibi yaşamamız garip olmaz mı? Toprak sahibi kır bıyıklarının altından gülümsedi. İçimizden tarımsal çalışmalarımıza endüstriyel yöntemler getirdiklerini savunan Nikolay Ivanoviç ya da şu yeni gelen Kont Vronski gibilerin böyle yaşamalarına izin veriliyor pekala. Ama şu ana kadar ana malı tüketmekten başka işe yaramadı bu. Neden o tüccar gibi yapmayı başaramıyoruz? Kereste yapmak için neden ağaçlarımızı kesmiyoruz? Dedi Levin aklına gelen bir düşünceye takılarak. Bunu söylediniz. Yangını, o ateşi koruyoruz bizler. Tüccarlara özgü bu düşünce, soylulara uymaz. Biz bu seçimlerle soylu olmayız. Kendi köşemizdedir soyluluğumuz. Bizim sınıfımıza özgü bir içgüdüdür bu. Kimi zaman köylüleri incelerim. İyi bir köylü daha fazla toprak kiralamaya çalışır. Toprak iyi ya da kötü olsun, yine de ölçüp biçmeden zarar etse bile bu toprağa işler. Hepimiz birbirimize benziyoruz dedi Levin. Svijaski'nin yaklaştığını görerek, size rastladığıma çok sevindim diye ekledi. Toprak sahibi Svijaski'ye dönerek, sizin arada tanıştığımız günden beri ilk kez karşılaştık dedi. Uzun uzun konuştuk. Svijaski gülümsedi. Kuşkusuz yeni düzeni kötülemişsinizdir dedi. Elbette. İnsanın içini rahatlatması gerekir. Svijaski Lenin'in koluna girdi. Onu dostlarının yanına götürdü. Artık Vronski'den kaçınması olanaksızdı. Vronski orada Stepan Arkadyevich ile Sergey Ivanovich'in yanındaydı ve özellikle Levin'in bulunduğu yana bakıyordu. Levin'e elini uzatarak, "Çok sevindim," dedi. "Sanırım sizinle tanışma zevkini tatmıştım. Prenses Çerbatski'nin evinde." Levin kıpkırmızı kesilerek, "Karşılaşmamızı çok iyi anımsıyorum," dedi. Konuşmak için hemen ağabeyine doğru yürüdü. Vronski hafifçe güldü ve Levin'le konuşmasını sürdürmek için hiçbir arzu göstermeden Svijaski'ye döndü. Ama Levin yaptığı kabalığı canı sıkılmış bir tavırla, ağabeyiyle konuşurken yaptığı hatayı düzeltmek için fırsat kollayarak sık sık Vronski'ye doğru bakıyordu. Levin, Svijaski ve Vronski'ye bakarak, "Şu anda durum nasıl?" diye sordu. "Sıra Snetkov'da, onun ortaya çıkması gerek," dedi Svijaski. "Buna razı mı değil mi?" "Durumu belli değil," dedi Vronski. Levin Vronski'ye döndü. "Adaylıktan çekilirse kimi önerecekler?" diye sordu. Svijaski, "Kimi isterse onu," dedi. "Belki de sizi," dedi Levin. Svijaski, Sergey Ivanovich'in yanında duran sivri dilli beye endişeyle bakarak, canı sıkkın bir tavırla, "Kesinlikle olmaz," dedi. Levin tehlikeli bir konuya daldığını hissederek, "Peki kimi? Nevedovski'yi mi?" diye sürdürdü. Sivri dilli beyefendi, "Kesinlikle olmaz," diye yanıt verdi. Nevedovski'nin ta kendisiydi bu gelen. Svijaski onu Levin'e tanıttı. Stepan Arkadyevich Vronski'ye, "Sen mi bu işe sürükleniyorsun yoksa?" dedi. "Tıpkı yarışlardaki gibi, bahse girmeyi kabul etmek gerek." "Evet, buna zorunluyuz," dedi Vronski. "İnsan bir kez işe başlayınca sonunu görmek istiyor. Mücadele denir buna." Kaşlarını çatarak yüzünün kaslarını gerdi. "Ne becerikli bir iş adamı şu Svijaski. Ona göre her şey çok açık ve belirgin." "Evet, evet," dedi Vronski dalgın dalgın. Bir sessizlik oldu. Bu arada Vronski bir yere bakması gerektiğinden Levin'e bacaklarına, üniformasına, yüzüne baktı. Düşünceli bakışlarını üzerine dikildiğini ve Levin'in kendisine söz söyleyeceğini fark edince şöyle dedi. "Hep köyde yaşadığınıza göre nasıl oluyor da sulh yargıçlığı yapmıyorsunuz? Sırtınızda sulh yargıcı üniforması yok." Az önceki kabalığını örtbas etmeyi bekleyen Levin karamsar bir tavırla, "Çünkü sulh mahkemesi bana çok saçma bir kurum gibi görünüyor," diye yanıt verdi. Vronski çok sakin ama biraz şaşkın. "Tam tersi olduğunu sanırdım," dedi. Levin onun sözünü kesti. "Bir oyun bu. Sulh yargıçları gerekli değil hiç de. 8 yılda onlara bir kez işim düştü ve sağduyuya uygun olmayan bir karar verdiler. Sulh yargıcı benim evimden 40 verst uzakta oturuyor. 2 rublelik bir iş için bir avukata 15 ruble ödeyip oraya yollamak zorundayım. Sonra bir değirmencinin unu çaldığı için değirmenci tarafından suçlanan bir köylünün değirmenciye iftira suçundan dava açtığını anlattı. Bütün bunlar beceriksiz ve gülünç savlardı. Levin de bunu hissediyordu. Stepan Arkadyevich neşeyle gülümseyerek, "Çok ilginç biriymiş," dedi. "Galiba oylama yapılıyor, gidelim." Birbirlerinden ayrıldılar. Kardeşinin beceriksiz çıkışını fark eden Sergey Ivanovich, "Seni anlayamıyorum," dedi. "İnsanın böyle bir politik düşünceye nasıl sahip olduğunu anlayamıyorum. Biz diğer Ruslar bu nitelikten yoksunuz elbette. Şu andaki eyalet soylular başkanı bizim rakibimizdir. Onunla senli benli olduğunu görüyorum. Ondan aday olmasını istiyorsun bir de. Kont Vronski'den. Onunla dost olmazdım ben. Beni yemeğe davet etti ama kabul etmedim. Ne var ki bizden biri o. Neden kendime düşman edeyim onu? Sonra da Nevedovski'ye aday olmasını rica ediyorsun. Bu olmaz." Levin üzgün bir tavırla, "Ah, bu işlerden hiç anlamıyorum, hiç. Bütün bunlar hiç de önemli değil," dedi. "Olabilir ama sen işe karışıyor ve her şeyi berbat ediyorsun." Levin sustu. Birlikte büyük salona gittiler. Eyalet soylular başkanı, kendisi aleyhine gizli dolaplar çevrilmekte olduğunu hissetmesine ve kendisinin bütün ilçelerin adayı olmadığını bilmesine karşılık adaylığını koymaya karar vermişti. Salon sessizdi. Yazman, yüksek sesle İmparatorluk Muhafız Birliği Yüzbaşısı Mihail Stepanovich Snetkov'un adaylığını Soylular Kurulu Başkanlığı'na bildirdi, ardından seçimler başladı. İki kardeş masaya yaklaşırlarken Stepan Arkadyevich Levin'in kulağına fısıldadı. "Sağa doğru." Levin kendisine açıklanan bütün gizleri unutmuştu ve Stepan Arkadyevich'in bir yanlış yapmasından korkuyordu. Snetkov rakiplerden biri değil miydi yoksa? Oy sandığına yaklaşırken Levin topu sağ elinde tutuyordu. Ama sandığın başına gelince yanılmaktan korkarak bilyeyi sol eline aldı ve böylece sola geçirmiş oldu topu. Sandığın başında durup sürekli oy kullananlar dirsek hareketinden bilyenin hangi yana konduğunu anlamadılar ve öfkeyle kaşlarını çattılar.
Sessizlik sağlanınca bilyelerin sayıldığı duyuldu. Daha sonra bir ses kara ve beyaz bilyelerin sayısını bildirdi. Ezici bir çoğunluk yaşlı generalden yana oyunu kullanmıştı. Gürültüler yükseldi. Kapıya doğru koşuşturdular. Snetkov içeri girdi. Soylular çevresini alıp onu kutladılar. Lenin Sergey Ivanoviç'e sordu. Şimdi her şey bitti mi? Tersine yeni başlıyor dedi Sergey Ivanoviç gülümseyerek. Muhalefet adayı daha çok oy almış olabilir. Lenin bunu tümüyle unutmuştu. Yalnızca bu işte bir incelik olduğunu anımsadı. Ama bu inceliğin ne olduğunu sorma sıkıntısına katlanmak istemedi. Sıkılmaya başlıyor, bu kalabalıktan kaçıp kurtulmak istiyordu. Ona kimse dikkat etmediğinden kendini burada gereksiz hissetti ve gizlice büfenin bulunduğu küçük salona doğru yürüdü. Orada uşakların yanında ferahladığını hissetti. Yaşlı uşak ona bir şeyler yemesini önerdi. Levin razı oldu. Beyaz fasulyeli pirzola yedi. Uşaklarla eskinin efendilerinden konuştu. Sonra kendini rahatsız hissettiği salona dönmek istemeyerek tribünleri dolaştı. Tribünler aşağıdaki konuşmaların tek bir sözcüğünü bile kaçırmamak için parmaklıklardan sarkan şık hanımlarla doluydu. Bayanların yanında iki dirhem bir çekirdek avukatlar, gözlüklü lise öğretmenleri, subaylar oturuyor ya da ayakta duruyorlardı. Seçimlerden başka bir şey konuşulmuyor, soylular başkanının yorgun olduğunu söylüyor, tartışmalardaki ustalık övülüyordu. Lenin bir toplulukta bulunanların ağabeyini övdüklerini duydu. Bir bayan avukatına şöyle diyordu. Koznişev'i dinlediğime çok sevindim. Bu zevk için akşam yemeğinden bile vazgeçtim. Gerçek bir şölen bu. Pıl pıl her yer, insan her şeyi duyuyor. Bizim orada sarayda kimse böyle konuşamaz. Maydel'den başka kimse yok sanki. O da güzel konuşamıyor. 6. kaset 1. yüzün sonu.